Ayrım 12, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 147. Yaz dönemi bayramı, sanat simsarı Arne Carlman'ın önem verdiği bayramlardan biriydi. 15 yıldan bu yana yazlarını geçirdiği çiftlikte parti vermek artık bir gelenek haline gelmişti. Carlman'ın yaz partisine bazı sanatçılarla galeri sahipleri davet edilirdi. İstediği sanatçıyı bir anda ülke çapında ünlü yapacak serveti ve ilişkileri vardı. Verdiği öğütleri dinlemeyenleri yok edebilecek güçteydi ya da söylentiler bu doğrultudaydı. 30 yıl önce eski arabasıyla tüm ülkeyi dolaşmıştı. Zor günlerde ama böylelikle hangi müşteriye hangi resmin satılacağını öğrenmişti. İşi öğrenmişti ve sanatın piyasa denetiminin ötesinde bir şey olduğu fikrinden farklı düşünüyordu. Sonunda da biriktirdiği parayla Stockholm'da Österling Caddesi'nde hem çerçeve satan hem de resim galerisi olan bir yer açmıştı. Dalkavukluğun, alkolün ve paranın acımasız karışımıyla genç ressamların resimlerini ucuza kapatmaya ve onları çevresine tanıtmaya başlamıştı. Rüşvet verdi, tehdit etti ve bol bol yalan söyledi. 10 yıl içerisinde İsveç'teki 30 galerinin sahibi olmuştu. Bir yandan da posta siparişiyle resim satmaya başlamıştı. 70'li yılların ortalarında artık oldukça varlıklı biriydi. Skåne'de bir çiftlik satın almış ve birkaç yıl sonra da yaz partilerini vermeye başlamıştı. Bu partiler kısa sürede ülke çapında bir üne kavuşmuştu. Her konuğa 5000 krondan az olmayacak armağanlar vermeyi kendine ilke edinmişti. Bu yılda konuklarına İtalyan bir tasarımcının özel dolma kalemlerini armağan edecekti. Arne Carlman yaz dönemi bayramının sabahı karısının yanında uyandığında yataktan kalkarak pencereden dışarıya baktı. Yağmur yağıyordu ve rüzgar olanca şiddetiyle esiyordu. Bir an için yüzü mutsuzlukla gölgelendi. Ama yıllar ona kaçınılmazı kabullenmeyi öğretmişti. Havayı değiştiremeyeceğini biliyordu, buna gücü yetmezdi. 5 yıl önce konuklarına özel olarak imal ettirdiği yağmurlukları armağan etmişti. Dışarıda kalmak isteyenler yağmurlukları sırtlarına geçirmişlerdi. Diğerleri de Arne Carlman'ın yıllar önce açık bir alana dönüştürdüğü üstü kapalı eski ahırda eğlenmelerini sürdürmüşlerdi. Konuklar saat 8'den itibaren birer ikişer gelmeye başlamışlardı. Neyse ki inatçı yağmur durmuştu. Yağmurlu geçeceği düşünülen gece rüzgarın durmasıyla birdenbire güzel, sıcak bir yaz gecesine dönüşüvermişti. Smoking giymiş Arne Carlman elinde şemsiye taşıyan oğullarından biriyle bahçeye çıktı. Bu partiye her zaman 100 kişi çağırırdı ve 50'si her zaman oraya ilk kez gelen kişiler olurdu. Saat 10'da bıçağı da kadehine vurdu ve geleneksel yaz konuşmasını yaptı. Bunu gerçekleştirirken de konukların en azından yarısının kendisinden nefret ettiğini ya da hor gördüklerini biliyordu. Ama artık 66 yaşında hakkında ne düşünüldüğüne kesinlikle aldırmıyordu. Oluşturduğu sağlam imparatorluğu ona yeterdi. İşi yönetmekten vazgeçtiği anda oğulları babalarının işini devralmaya hazırlardı. Ne var ki henüz emekli olmaya hazır hissetmiyordu kendini. Konuşmasında buna da değinmişti. İşe yaramaz biri değildi henüz. Daha bir dizi yaz dönümü bayramı partisi verecekti ve havaların bundan daha iyi olmasını ümit ediyordu. Konuklar bu sözcükleri gönülsüzce alkışladılar. Alkışların kesilmesiyle eski ahırdan gelen orkestranın sesi duyuldu. Konukların bir kısmı dışarıya çıktı. Arne Carlman karısının koluna girerek onu dans pistine sürükledi. "Konuşmamı nasıl buldun?" diye sordu karısına dans ederlerken. "Geçen yıllara nazaran çok daha haiinceydi." "Benden nefret etmeleri umurumda bile değil. Onları neden umursayayım ki? Neden umursayalım ki? Yapacak hala bir sürü işim var benim." Gece yarısından az önce Arne Carlman Göteborglu genç bir kadın ressamla uçsuz bucaksız bahçenin en tenha köşesine çekildi. Maaşlı ajanlarından biri genç kadını partiye davet etmesini söylemişti. Ressamın yapıtlarının renkli slaytlarını görmüş ve ressamda özgün bir şeyler olduğuna karar vermişti. Genç kadın naif resimler yapıyordu. Çiçek tarlalarıyla çevrili soğuk varoşlar, taş alanlar ve yalnız insanların resimlerini yapıyordu. Belki yeni aydınlanma adını vereceği resim okulunun başına bu genç ressamı getirebilirdi. Bahçenin ucundaki çardağa doğru giderlerken çok genç diye geçirdiği içinden ama ne güzel ne de gizemli bir kadındı. Arne Karlman imajın da en az resim kadar önemli olduğunu çok iyi biliyordu. Bu zayıf ve soluk genç kadından nasıl bir mucize yaratacağını doğrusu kendi de merak ediyordu. Çimler hala ıslaktı. Harika bir akşamdı. Konukların bir bölümü dans ediyordu. Bir bölümüyse Karlman'ın çiftliğindeki televizyonların karşısına geçmişlerdi. İsveç-Rusya maçı az sonra başlayacaktı. Arne Karlman maçı kaçırmamak için konuşmayı kısa kesmek istiyordu. Cebinde bir sözleşme vardı. Genç ressam 3 yıl boyunca yapacağı tüm resimleri satma hakkını Karlman'a vermesi karşılığında yüklüce bir para alacaktı. İlk bakışta bu oldukça iyi bir anlaşma gibi duruyordu. Oysa sözleşmede yaz akşamının solgun ışığı altında okunması olanaksız, Karlman lehine bazı hakları da içeriyordu. Çardağa geldiklerinde Karlman mendiliyle sandalyeleri silerek genç kadının oturmasına yardım etti. Sözleşmeyi imzalaması için genç kadını ikna etmesi yarım saatten az sürmüştü. Sonra da genç kadına İtalyan tasarımı dolma kalemlerden birini uzatarak sözleşmeyi imzalamasını rica etmişti. Genç kadın çardaktan çıkıp eski ahıra döndü. Daha sonra o sırada saatin gece yarısına tam 3 dakika kaldığından emin olduğunu söyleyecekti. Dönerken saatine bakmıştı. Arne Karlman'ın yanından ayrıldığında onun her zamanki gibi çok iyi olduğunu da sözlerine eklemişti. Endişelendiğine ya da korktuğuna ilişkin herhangi bir izlenim edinmemişti. Ne de birini beklediğine ilişkin. Genç kadına birkaç dakika daha orada oturacağını ve yağmurdan sonra ortaya çıkan toprak kokusunu içine çekmek istediğini söylemişti. Genç kadın arkasını dönüp bakmamıştı ama yine de bahçede kendilerinden başka kimsenin olmadığından emindi. Ayrıca çardağa doğru giden birini de görmemişti. Hoover tüm akşam tepede gizlenmişti. Yağmur durmasına karşın toprağın nemi üşümesine neden olmuştu. Ara sıra ayağa kalkıp soğuktan uyuşmuş bacaklarını sallaması gerekmişti. Saat 11 sıralarında dürbünle baktığında beklediği anın yaklaşmakta olduğunu fark etmişti. Bahçedeki insanların sayıları her geçen dakika daha da azalıyordu. Silahlarını çıkararak kemerinin arasına sıkıştırdı. Ayakkabısıyla çorabını çıkarmış, sırt çantasına koymuştu. Sonra dikkatle tepeden aşağı inmiş, kolza tarlası boyunca koşarak traktör yolunu geçmişti. Bahçenin arka tarafına gelince ıslak toprağa oturmuş ve bahçenin çevresini saran ağaçların arasından orayı gözetlemişti. Bir saat sonra bekleyişi sona erdi. Arne Karlman ona doğru geliyordu, yanında da genç bir kadın vardı. Çardakta oturmuşlardı. Hoover onların ne hakkında konuştuklarını güçlükle duyabiliyordu. Yaklaşık yarım saat sonra kadın kalkmış ama Arne Karlman oturmaya devam etmişti. Bahçe bomboştu, müzik sesi duyulmuyordu. Onun yerine televizyondan gelen sesleri duydu. Hoover yerinden kalktı, baltasını eline aldı ve çardağın hemen arkasındaki ağaçların arasından süzüldü. Son bir kez daha bahçede insan olup olmadığına baktı. Tüm kuşkuları yok oldu ve kız kardeşinin intikamını almak üzere baltayı sıkıca tutarak çardağa yaklaştı. Baltayı Arne Karlman'ın yüzüne indirdi. Güçlü darbesiyle Arne Karlman'ın yüzü ikiye bölündü. Hala yerinde oturuyordu ama yüzünün iki yanı farklı yönlere bakıyordu. Hoover bıçağını çıkararak Karlman'ın kafa derisinin bir kısmını kesti, sonra da geldiği hızla yok oldu. Tepeye çıktı, sırt çantasını aldı ve mobiletini bıraktığı ağacın altına doğru koştu. İki saat sonra kafa derisini kız kardeşinin penceresinin altına, diğerinin yanına gömdü. Rüzgar durmuştu. Gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. Yaz dönümü bayramı boyunca hava güzel olacağı benziyordu. Yaz gelmişti, hem de herkesin beklediğinden de önce.
Scone.
25-28 Haziran 1994. 11. Bölüm. Gecenin ikisinde Üstad Emniyetine acil bir telefon geldi. Aynı anda da Thomas Brolin Rusya'ya gol attı. Brolin'in golü penaltıdan gelmişti. Yaz akşamı birden neşe ve coşkuyla doldu. Yaz dönemi bayramı için aslında alışılmışın dışında bir sessizlik vardı ortada. Telefona yanıt veren polis az önceki golle havaya fırladığından ahize elinde ayakta konuşuyor, gözünü karşısındaki ekrandan alamıyordu. Coşkusuna karşın bu telefonun son derece önemli olduğunun da farkındaydı. Panik içinde konuşan kadının sarhoş olmadığı anlaşılıyordu. Polis vekil müdür Hanson'u aradı. Bu görevin son derece önemli olduğunun bilincinde olan Hanson, yaz dönümü bayramı akşamı emniyette kalmayı yeğlemişti. Sınırlı elemanı yaşanan vakalarda nasıl kullanabileceğini değerlendirmeye çalışıyordu. Saat 11'de iki farklı partide iki büyük kavga çıkmıştı. Bu kavgaların biri anlık bir kıskançlıktan kaynaklanmıştı. Oysa diğeri İsveç'in kalecisi Thomas Ravelli yüzünden çıkmıştı. Svedberg'in kaleme aldığı rapora göre daha önce yapılan Kamerun maçında Ravelli'nin ikinci golü hatalı yediği üzerine izleyiciler arasında büyük bir tartışma çıkmış ve bu tartışma 3 kişinin yaralanıp hastaneye kaldırılmasıyla sona ermişti. Hanson Bieresio'dan gelen haberi duyduğunda polis arabalarından biri emniyete yeni dönmüştü. Genellikle kötü hava koşulları yaz dönümü bayramı gecesinin sessiz ve sakin geçmesine neden olurdu. Ama bu yıl tarih kendini yinelemek istememişti. Hanson odasından çıkarak bir Bieresio'dan gelen telefonla konuşan polisin yanına gitti. Kadın gerçekten de adamın kafasının ikiye bölündüğünü mü söyledi? Polis evet dercesine başını salladı. Hanson şaşkınlık içindeydi. Svedberg oraya bir gidip baksın. Ama Svedberg Svarte'deki kavgayı yatıştırmaya gitmedi mi? Doğru, haklısın, unutmuşum dedi Hanson. O zaman Wallander'i ara. Wallander bir haftadan beri ilk kez gece yarısından önce yatmıştı. Bir an için ülkenin geri kalanına katılıp İsveç-Rusya maçını izlemeyi düşünmüştü. Ama futbolcuların sahadaki yerlerini almalarını beklerken sızmıştı. Telefonun sesiyle irkilmiş, bir an için nerede olduğunu algılamakta zorlanmıştı. Yatağının yanındaki telefona uzandı. Telefon çaldığında yataktan kalkmamak için birkaç ay önce yatak odasına paralel hat çektirmişti. ''Seni uyandırdın mı?'' arayan Hanson'du. ''Evet'' diye karşılık verdi Wallander. ''Ne var?'' Wallander arkadaşının anlattıklarını şaşkınlıkla dinledi. Saat kaç olursa olsun gece telefonu çaldığında arayana asla uyuduğunu söylemezdi. Daha sonraları Wallander bir Bieresio'da olan olayların Gustav Wetterstedt'in başına gelenlerle aynı olduğunu neden hemen anlayamadığını kendisine defalarca sormuştu. Bu acaba karşılarında seri cinayet işleyen bir katil olduğu gerçeğine inanmak istememelerinden mi kaynaklanıyordu? Ya da Wetterstedt'in öldürülmesi gibi vahşi bir cinayetin yalnızca bir kez işlenebileceğini düşündüklerinden mi? Saat 2:20 geçiyordu ve Wallander Hanson'un olay yerine hemen bir polis arabası göndermesini ve kendisinin de en kısa zamanda oraya gideceğini söyledi. Saat 3:05 kala arabasını Bieresio'daki çiftliğin önüne park ediyordu. Arabanın radyosundan Martin Dahli'nin ikinci golü attığını duydu. İsveç'in kazanacağını ama kendisinin bir 100 kron daha kaybedeceğini düşündü. Kendisine doğru koşarak gelen Noren'i görünce orada çok ciddi şeylerin olduğunu hemen anladı. Ama bahçeye çıkıp da şaşkınlıktan dilleri tutulmuş insanların arasından geçip olanları görünceye kadar tam olarak ne olduğunu anlamış değildi. Çardağın içindeki bahçe sandalyesinde oturan adamın kafası ikiye ayrılmıştı. Kafasının sol tarafı kazınmıştı. Wallander dona kalmıştı. Bir süre kıpırdamadan durdu. Noren ona bir şeyler söyledi ama Wallander ne dediğini anlayamadı. Başı ikiye ayrılmış adama bakıyor ve bir yandan da birkaç gün önce Wetterstedt'i baltayla öldüren katilin bu cinayetten de sorumlu olabileceğini düşünüyordu. Sonra da kısa bir süre için yoğun bir acı hissetti. Daha sonra Bay Bay'la konuştuğunda ona hiç beklenmedik ve polislere yakışmayan bu zayıflık duygusunu açıklamaya çalıştı. İçinde bir yerlerde fırtına kopmuştu. Artık bu ülkeyi bölen, görünmeyen sınırların ortadan kalktığını yüreğinin derinliklerinde hissediyordu. Şiddet artık büyük kentleri ele geçirmişti. Dünya hem küçülmüş hem de alabildiğine büyümüş gibi geldi Wallander'e. Acıma duygusu yerini dehşete bırakmıştı. Yüzü kireç gibi olan Noren'e döndü. ''Aynı katilin işi olmalı.'' dedi Noren. Wallander evet dercesine başını salladı. ''Kurban kim?'' ''Arne Karlman, bu çiftliğin sahibi, yaz dönümü partisi veriyormuş.'' ''Konukların burada kalmasını sağla, bir şey gören olmuş mu?'' Wallander telefonunu çıkararak emniyetin numarasını çevirdi ve santral memuruna Hanson'la konuşmak istediğini söyledi. ''Kötü görünüyor.'' dedi Hanson yanıt verdiğinde. ''Ne kadar kötü. Bundan daha kötü bir şeyin olabileceğini düşünemiyorum. Wettersted'in katiliyle bunun aynı olduğundan neredeyse eminim. Bunun da kafası ikiye bölünmüş.'' Wallander Hanson'un soluklarının hızlandığını fark etti. ''Elimizdeki tüm birimleri harekete geçirmelisin.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Ayrıca Per Okes onun da buraya gelmesini istiyorum.'' Hanson'a soru sorma fırsatı tanımadan Wallander telefonu kapattı. ''Şimdi ne yapacağım?'' diye geçirdiği içinden. ''Kimin peşine düşeceğim? Bir psikopatın mı? Son derece dikkatli ve planlı davranan bir katilin mi?'' Ama aslında yüreğinin derinliklerinde ne yapacağını çok iyi biliyordu. Gustav Wettersted ile Arne Karlman arasında mutlaka bir ilişki olmalıydı. İlk arayacağı şey de buydu. 20 dakika sonra polis arabaları birer ikişer olay yerine gelmeye başlamıştı. Wallander Nüberg'i görünce onu çardağa doğru sürükledi. ''İşte hoş bir görüntü değil oldu Nüberg'in ilk sözleri. Bu Gustav Wettersted'i öldüren adamın işi olmalı. Yine vurdu. Bu kez cinayet yerini aramak zorunda kalmayacağız.'' dedi Nüberg çardağın içindeki kan gölünü göstererek. ''Saçından da bir tutam kesmiş.'' dedi Wallander. Nüberg ekibinin yanına çağırarak iş bölümü yaptı. Noren konukları eski ahırda toplamıştı. Bahçe garip bir sessizliğe bürünmüştü. Noren Wallander'in yanına gelerek evi gösterdi. ''Karısı ve üç çocuğu orada. Büyük bir şok geçiriyorlar.'' ''Doktor çağırsak iyi olur.'' ''Karısı çağırmış.'' ''Gidip onlarla konuşurum.'' dedi Wallander. ''Martinson'la Anbrit gelince onlara söyle, konuklarla konuşsunlar. Belki içlerinden biri ya da birileri bir şey görmüştür. Sonra konuklar evlerine gidebilir ama adlarını mutlaka alsınlar. Kimlik sormayı da unutmasınlar. Görgü tanığı yok değil mi?'' ''Herhalde yok, çünkü kimse bu konuda bir şey söylemedi.'' ''Cinayetin ne zaman işlendiğine dair bir kronoloji çıkardın mı?'' Noren cebinden küçük not defterini çıkardı. ''Karlman'ın saat 11.30'da hala yaşadığını biliyoruz. Saat 2'de ise cesedi bulundu. Bu yüzden de cinayet 11.30'da 2 arasında işlenmiş olmalı. Bu zaman dilimini biraz daha daraltmamız mümkün olmalı.'' dedi Wallander. ''Onu en son kimin gördüğünü öğrenmeye çalış ve cesedi kimin bulduğunu da.'' Wallander eve gitti. Eski çiftlik evinin oturma bölümü çok hoş düzenlenmişti. Wallander oturma odası, mutfak ve yemek salonu olan geniş bir odaya girdi. Duvarlarda sulu boya resimler vardı. Odanın bir köşesinde az önce öldürülen adamın ailesi deri bir kanepede yan yana oturuyordu. 50 yaşlarında olan kadın ayağa kalkarak Wallander'in yanına yaklaştı. ''Bayan Karlman.'' dedi Wallander. ''Evet.'' Wallander kadının gözlerinin ağlamaktan kan çanağına dönmüş olduğunu gördü. Yeni bir ağlama krizi geçirip geçirmeyeceğini düşündü. Ne var ki kadın şaşırtıcı derecede sakindi. ''Olanlara çok üzüldüm.'' dedi Wallander. ''Korkunç.'' Kadının yanıtındaki mekaniklik Wallander'in dikkatini çekmişti. İlk sorusunu sormadan önce kısa süre duraksadı. ''Bunu kim yapmış olabilir? Bir fikriniz var mı?'' ''Hayır.'' Yanıtın çok çabuk geldiği Wallander'in gözünden kaçmamıştı. Bu soruya hazırlanmış olmalıydı. Başka bir deyişle onu öldürmeyi düşünmüş olan birçok kişi olmalı diye geçirdi içinden. ''Kocanızın ne iş yaptığını sorabilir miyim?'' ''Sanat simsarıydı.'' Wallander karşısındaki kadına dikkatle bakınca kadın söylediklerini duymamış olabileceğini düşünerek yineledi. ''Duydum.'' dedi Wallander. ''Özür dilerim, hemen geleceğim.'' Koşar adımlarla bahçeye çıktı. İçerideki kadının söyledikleri tüm duyularını harekete geçirmişti. Lars Magnusson'un Gustav Wetterstedt'le ilgili çıkan söylentilere ilişkin anlattıklarını hatırlamıştı. Çalıntı bir resim söz konusu olmuştu ve şimdi de bir sanat simsarı öldürülmüştü, hem de Wetterstedt'le aynı şekilde. Tam eve dönmek üzereyken birden Ann-Britt Höglund'un geldiğini gördü. Yüzü her zamankinden daha solgun ve alabildiğine gergin görünüyordu. Wallander polisliğinin ilk yıllarında her vahşi cinayeti duygusal değerlendirdiği günleri düşündü. Daha sonraları ise Rydberg ona bir polisin asla kurbanla arasında duygusal bir bağ oluşturmaması gerektiğini öğretmişti. Wallander'in bunu iyice öğrenmesi yıllarını almıştı.
''Bir tane daha mı?'' diye sordu Höglund.
''Hem de aynı şekilde'' diye karşılık verdi Wallander. ''Aynı şeyler oluyor.''
''Bunun da kafa derisi yüzülmüş mü?''
''Evet.'' Wallander genç kadının istemeyerek yüzünü buruşturduğunu gördü.
''Ben galiba bu iki adamı birbirine bağlayan şeyi buldum.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander, sonra da düşüncelerini açıkladı.
Bu arada da Swedberg ile Martinson olay yerine gelmişti. Wallander az önce Höglund'a söylediklerini aceleyle onlara da yineledi. ''Konutlarla konuşmalısın.'' dedi Wallander. ''Noren'i eğer doğru duymuşsam en az 100 konuk olmalı ve konuklar buradan ayrılmadan önce kimliklerini kontrol etmeliyiz.'' 12. Ayrımın sonu. Sayfa 161.